Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 47. ayrım. Açık renk kumaş kaplı lüks koltuklara henüz oturmuşlardı ki, merhum belediye başkanının oğlu Konsul Overdick, kızlık soyadı Kistenmaker olan eşiyle birlikte içeri girdi. Konsul Huneus kalkıp veda ederken kapıda kardeşiyle, kendisinden 1 milyon daha az parası olduğu halde yine de senatör olan kardeşiyle karşılaştı. Artık dans başlamıştı. Beyaz boyalı ve üst kısmında keman çalan kanatlı melek kabartmaları bulunan büyük kapı bir an olsun kapalı kalmıyordu. Ve güneş ışığının pırıl pırıl aydınlattığı merdiven sahanlığından ve merdivenden konukların biri giriyor, biri çıkıyordu. Fakat salon yeterince geniş olduğundan ve gelen konuklar gruplar halinde lafladıkları için gidenlerin sayısı gelenlerden çok daha azdı. Kısa bir süre sonra da salona sığmaz oldular ve hizmetçi kız kapının iki kanadını açınca parke döşeli koridora da taştılar. Erkek ve bayan seslerinin kulakları sağır eden gürültüsü, karşılıklı tokalaşmalar, yerlere kadar eğilmeler, şakalaşmalar ve keyifle anlatılan ve merdiven sahanlığının sütunları arasından yükseldikten sonra yankılar bırakarak tavandaki ışıklı penceresinden yeniden aşağıya doğru inen kahkaha sesleri bitmek bilmiyordu. Senatör Buddenbrook bazen merdivenin başında, bazen de balkonun önünde durup nezaket kurallarına uygun olarak ciddi ciddi bir şeyler mırıldanıyor ya da sunulan içten tebrikleri kabul ediyordu. Kısa kesilmiş kırlaşmış saçları ve yorgun diplomat bakışıyla belediye başkanı Dr. Lankas, sinek kaydı tıraşlı çenesi beyaz yakasının içinde neredeyse kaybolmuş bu kibar görünüşlü ve tıknaz adam herkes tarafından sevgiyle ve saygıyla karşılandı. Şarap tüccarı Konsul Edward Kistenmaker, yanında kızlık soyadı Mollendorf olan karısı, Senatör Buddenbrook'un en yakın dostu ve iş ortağı olan oğlu Stefan ve son derece varlıklı bir çiftlik sahibinin kızı olan eşiyle birlikte geldiler. Senatör Mollendorf'un dul eşi salondaki divanın tam ortasına kurulurken biraz önce gelen çocuklardan Bay Konsul August Mollendorf, kızlık soyadı Hagenstrom olan Jülhen'le birlikte Senatör Buddenbrook'a tebriklerini sunduktan sonra davetlilerin arasına karışarak herkesle tek tek selamlaştılar. Konsul Hermann Hagenstrom iri yarı gövdesini merdiven parmaklıklarına dayamıştı ve üst dudağının üstüne sarkan yassı burnuyla güçlükle solurken Senatör Doktor Kramer'le gri kahverengi kırçıllı favori sakallarının tatlı tatlı gülümseyen yüzünü çevrelediği polis şefi Kramer'le sohbet ediyordu. Savcı Doktor Morris Hagenstrom ve Hamburglu Putfarkenlerin kızı olan güzel eşi de gelenler arasındaydı. Ve Hagenstrom sivri ve seyrek dişlerini göstererek gülümsüyordu. Artık iyice yaşlanmış olan aile doktoru Grabow, bir an için Senatör Buddenbrook'un sağ elini kendi elleri arasına alarak onu kutladı. Ama hemen arkasından Voight sokuldu mutluluk dileklerini sunmaya. Sivil giyinmiş rahip Pringsheim, saygıdeğer mesleğini yalnızca üstündeki uzun siyah pelerin anımsatıyordu. Kollarını yana açmış ve ışık saçan yüzüyle merdivene doğru yaklaştı. Frederick Wilhelm Marcus da gelmişti. Senato, eyalet meclisi ve ticaret odasını temsil etmek üzere gelen heyettekiler frak giymişlerdi. Bu arada saat 11.30 olmuş ve sıcaklık daha da artmıştı. Evin hanımı 15 dakika kadar önce odasına çekilmişti. Sanki bir sürü insan hep birlikte sofaya giriyormuş gibi birdenbire aşağıdan yukarıya giriş kapısına doğru sert ve gürültülü ayak sesleri duyuldu. Aynı anda bütün evi dolduran gürültücü ve kulakları çınlatan bir ses yükseldi. Herkes merdiven başına koştu. Koridora, kapılardan salona kadar her yere, yemek odasına ve sigara odasına göz gezdirdikten sonra eğilip merdivenlerden aşağıya baktılar. Aşağıda 15-20 kadar erkek ellerinde müzik aletleriyle sıra oluyor ve kırçıllı kahverengi saçlı, kırlaşmış gemici sakallı ve ağzındaki takma dişleri sapsarı olmuş bir bay yüksek sesle onlara bir şeyler söylüyordu. Neler oluyordu? Konsul Peter Dolman, Kent Tiyatrosu Orkestrası'ya gelmişti senatörü kutlamaya. Bir utku edasıyla ağır ağır merdivenleri çıkıyordu. İçinde program olduğu belli olan bir paketi elinde sallayarak. Donuk suratlı şişman bir adamın Buddenbrook'ların jübilesi için gümbürdettiği konturbasın cızırtısı ve gıcırtısının her şeyi bastırdığı, her türlü sesin ve ses uyumunun birbirine karıştığı ve anlamını yitirdiği konser. Tanrı'ya hepiniz şükretmelisiniz korosuyla başladı. Bunu Offenbach'ın Güzel Helena'sı ile ilgili bir betimleme, arkasından da halk türkülerinden oluşan bir derleme izledi. Oldukça zengin bir programdı. Dölman'ın zarif bir buruşuydu. Konsul Buddenbrook'a mutluluklar dilediler ve konser bitmeden de Hiç kimsenin ayrılmaya niyeti yoktu. Salonda ve koridorda oturanlar ya da ayakta duranlar hem müzik dinliyorlar hem de kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Thomas bu Dunbrook sigara odasına açılan en son kapının önünde ve ikinci kata çıkan merdivenin hemen yanında Stefan Kistenmaker, Senatör Doktor Giseke ve Mimar Voigt'la bir aradaydı. Duvara yaslanmış ayakta duruyordu. Arada sırada bir şeyler söyleyerek yanındakilerin sohbetine katılıyor ve bunun dışında susup merdiven basamaklarının üstünden aşağıya boşluğa bakıyordu. Havanın sıcaklığı daha da artmış dayanılmaz olmuştu. Yağmur yağacağı benziyordu. Çünkü binanın tavanındaki ışık penceresinden aşağıya düşen gölgelere bakılırsa gökyüzü giderek bulutlanıyordu. Evet, gölgeler giderek çoğalıyor ve birbirlerini öyle hızlı izliyorlardı ki sürekli değişerek ve titreyerek merdiven başına düşen ışık sonunda insanın gözlerini yorar oldu. Altın yaldızlı mermerler, pirinçten yapılmış görkemli avize ve aşağı katta çalınan aletler kah parlaklığını kaybediyor, kah yeniden ışıldıyordu. Gölge yalnızca bir kez her zamankinden daha uzun sürdü ve hafif bir gök gürültüsüyle ve uzun aralıklarla 5, 6 ya da 7 defa tavandaki ışık penceresinin camına şiddetli bir şeyin çarptığı duyuldu. Birkaç dolu tanesi düşmüştü belli ki. Sonra yaz güneşinin ışığı bütün evi yeniden doldurdu. İnsan bazen öyle bir ruhsal çöküntü içinde olur ki olağan durumlarda kızdığımız ve hoşnutsuzluğumuzu gösterdiğimiz her şey sessizce ve kahredici bir biçimde bir anda bastırılır. Thomas bu Dunbrook da küçük Johan'ın davranışıyla ilgili olarak işte böyle bir ruhsal çöküntü içinde bulunuyordu. Kutlama törenlerinin neden olduğu bu duruma çok üzülüyordu. Ne kadar istese de kendisini yetersiz hissettiği duygular içinde. Bütün gücünü toplamayı, gözlerinin içinin parlamasını ve böylesine güzel bir günde canlı ve neşeli olması gerektiğini kendi kendine birçok kez söylemeye çalıştı. Fakat müzik aletlerinin gürültüsünü, bütün bu insanların çıkardıkları sesleri duymak ve onların yüzlerini görmek sinirlerini bozuyor, geçmiş yılları ve babasını anımsayınca içi biraz burkuluyorsa da oradaki her şeye sinmiş olan gülünç ve utanç verici durumun üzerinde bıraktığı etki daha ağır basıyordu. Akustiği bozuk ve düzeyi düşük bu müzik, borsa haberleri ve yemekler üzerine gevezelik eden bu aşağılık kalabalık. Gönül burukluğu ve tiksinti karışımı bu ruh hali onu bıkkınlığa ve umutsuzluğa düşürüyordu. Saat 12:15 geçe şehir tiyatrosu orkestrasının programı tam bitmek üzereydi ki bir olay oldu. Törenin havasını kesinlikle bozmayan ya da kesintiye uğratmayan ancak işi nedeniyle firmanın patronunu, konuklarını birkaç dakikalarını yalnız bırakmaya zorlayan küçük bir olay. Müziğe ara verildiği bir sırada büroda çalışanların en genci olan kısa boylu ve biçimsiz bedenli bir genç son derece şaşkın bir biçimde merdivenden yukarı çıkıyordu. Utancından kıpkırmızı olmuş yüzünü omuzlarının arasından iyice öne eğmişti ama güvenli bir insan görüntüsü vereyim diye doğal olmayacak kadar uzun ve incecik kollarından birini abartılı bir biçimde sallıyor ve öteki elinde de katlanmış bir kağıt parçası bir telgraf tutuyordu. Merdiven basamaklarını çıkarken bir yandan da ürkek bakışlarıyla şefini arıyordu. Yukarıda onu görünce de yolunu tıkayan kalabalığın arasından özür dileyerek geçti ve sessizce ona yöneldi. Aslında utanmasına gerek yoktu, zira hiç kimse onun farkında olmamıştı. Sohbetlerine devam ettiler ve kim olduğuna dikkat bile etmeden biraz kımıldanarak ona yol açtılar. Ve onun yerlere kadar eğilip elindeki telgrafı Senatör Budenbrock'a uzattığını, Budenbrock'un da okumak için Kistenmaker, Giseke ve Voigt'un yanından uzaklaştığını fark etmediler bile. Pek çok kutlama telgrafının geldiği bugün de iş saatinde gelen her telgrafın hemen ve mutlaka patrona ulaştırılması gerekiyordu. İkinci kata çıkan merdivenin başında koridor bir dönemeç yaptıktan sonra salon boyunca ve salona açılan bir yan girişin bulunduğu hizmetçi merdivenine doğru uzanıyordu. İkinci kata çıkan merdivenin tam karşısında mutfaktan yemeklerin taşındığı bir servis penceresi bulunuyordu. Ve onun yanında da hizmetçi kızın genellikle oturup gümüş takımları parlattığı büyükçe bir masa vardı. Senatör masanın başına gitti ve karşısında iki büklüm duran genç adama sırtını dönüp telgrafı açtı. Gözleri birden öyle büyüdü ve genişledi ki onu bir gören olsaydı korkuyla geri kaçardı herhalde. Bütün bedeni sarsılır gibi oldu ve öyle şiddetli soluyordu ki boğazı kupkuru oldu ve öksürmeye başladı. Güçlükle pekala diyebildi. Fakat arkasındaki kalabalığın uğultusundan ne söylediği pek anlaşılmadı. Pekala diye tekrarladı ancak sadece ilk iki sözcük duyuldu. Sonuncusunun bir fısıltıdan farkı yoktu. Senatörün hiç hareket etmemesi, arkasına dönüp ima yoluyla da olsa herhangi bir şey yapmaması üzerine önünde iki büklüm duran genç adam kısa bir an duraksayarak bir ayağını ötekinin üstüne koydu ve ne yaptığının farkında bile olmadan kendini şöyle bir salladı. Sonra yerlere kadar eğilerek hizmetçilerin kullandığı merdivenden aşağıya indi ve gitti. Senatör bu dambrok masanın başında kala kalmıştı. Buruşmuş telgraf kağıdını tuttuğu elleri bitkin bir halde önüne düşüverdi. Yarı açık ağzıyla kısa kısa ve güçlükle soluk almaya devam ederken sanki bir yerine inme inmiş gibi vücudunun üst kısmını öne ve arkaya hareket ettirmeye çalışıyordu. Başını sürekli ve anlamsız sallıyordu. Çevresine şaşkın şaşkın bakarak birazcık dolu yağmış, birazcık dolu diye tekrarlayıp duruyordu. Ama daha sonra soluması normale döndü ve giderek rahatladı, beden hareketleri yavaşladı. Yarı kapalı gözlerinde yorgun ve bitkin bir ifade vardı ve başını güçlükle sallayarak yana döndü. Salonun kapısını açtı ve içeri girdi. Başı öne eğik bir halde kocaman salonun cilalı parke döşemesinin üstünden ağır ağır yürüdü ve en arkadaki pencerenin önündeki koyu kırmızı kumaş kaplı kanepeye bırakıverdi kendisini. Burası sessiz ve serindi. Bahçedeki fıskiyenin şırıltısı duyuluyordu. Pencerenin camına vuran bir sinek vızıldıyordu ve evin önündeki alandan boğuk boğuk başka sesler de geliyordu kulağına. Kendisini çok yorgun hissetti. Başını kanepenin minderine koydu ve gözlerini kapadı. "Pekala, böylesi daha iyi oldu," diye mırıldandı yara anlaşılır bir şekilde. Daha sonra büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş ve rahatlamış gibi derin derin soluyarak "Böylesi çok daha iyi oldu," diye bir kez daha tekrarladı. Tüm gerginliğini atmış ve oldukça rahatlamış bir yüz ifadesiyle 5 dakika orada öylece oturdu. Sonra doğruldu, buluşmuş olan telgrafı düzeltti, ceketinin iç cebine koydu ve konuklarının yanına gitmek için ayağa kalktı. Fakat aynı anda bir şeyden tiksinip midesi bulanmış gibi inleyerek kendisini yeniden kanepeye attı. Müzik yeniden başlamıştı ve ritmini davulların ve zillerin belirlediği 4 nola kaşan bir atın çıkardığı korkunç bir gürültüyü anımsatıyordu. Erken ya da geç giriş yapıp yankılanarak birbiri içine karışan karma karışık sesler bir türlü susmak bilmiyordu. Küçük bir flütün çılgınca sesiyle bölünen ve iki ses arasındaki duraklamaların oluşturduğu bu rahatsız edici ve kışkırtıcı ses kargaşası insanı dayanılmaz biçimde rahatsız ediyor ve kışkırtıyordu. Kısım 6. Salonda geniş adımlarla yürüyen Meryem Ana Kilisesi'nin orkçusu Bay Edmund Püvül, "Oh! Bah, Sebastian Bach, çok saygıdeğer bayan," dedi. Bu sırada Gerda alnını avucunun içine yaslamış, gülümseyerek piyanonun başında oturuyordu. Hanna da bir koltuğa oturmuş, dizlerinden birini elleriyle sarmış konuşmalara kulak veriyordu. "Evet, sizin dediğiniz gibi, armonik olanın kontrpuan stili üzerine zafer kazanması onun sayesinde olmuştur. Modern armoniyi yaratan odur elbette. Ama bunu nasıl başardı? Bunu size açıklayayım mı? Kontrpuan stilini sürekli geliştirerek. Bunun böyle olduğunu benim kadar siz de biliyorsunuz. Peki bu gelişimi sağlayan etken neydi? Armoni mi? Hayır hayır, kesinlikle bu değil. Tam tersine kontrpuan, çok saygıdeğer bayan, kontrpuan. Sorarım size, armoninin kesin deneyleri bizi nereye götürürdü dersiniz? Bu konuda sizi uyarmak isterim. Dilim döndüğü sürece armoninin salt deneylerine karşı uyarmak isterim sizi." Bu tür konuşmalarla Bay Püfül'ün heyecanı daha da arttı ve düşündüklerini rahatça söylüyordu çünkü bu salonda kendisini evindeymiş gibi hissediyordu. Her çarşamba günü öğleden sonra o iri yarı kaba saba ve geniş omuzlu gövdesi ve diz kapaklarına kadar uzanan kahverengi ceketiyle eve gelir ve eşlik edeceği Gerda bu dambroku eşikte beklerken piyanonun kapağını sevgiyle açar, oyma işlemeli sehpanın üzerindeki kemanın notalarını düzenledikten sonra kısa bir an başını bir omuzundan ötekine düşürerek hafif hafif ve büyük bir ustalıkla bir giriş müziği çalardı. Şaşılacak bir şekilde gür ve yer yer kırlaşmış bukle bukle kahverengi saçları başını olduğundan daha büyük gösteriyordu. Ve o dik yakasından dışarıya taşan ve büyükçe bir yumruğunun aşağı yukarı inip çıktığı uzun boynunu rahatlıkla hareket ettiriyordu. Başının saç rengine uygun bakımsız ve kabarık bıyığı üstüne doğru sarkan küçük burnundan daha da belirgin olarak öne çıkıyordu. Parlayan kahverengi gözlerinin altı biraz torbalanmıştı. Müzik yaparken gözleri düşler dünyasında dolaşıyormuş gibiydi. Bakışları belli bir şeye odaklanmış değildi. Yüzünde öyle dikkat çekici bir anlatım yoktu. En azından üstün ve parlak zekalı biri izlenimini vermiyordu. Göz kapakları genellikle yarı kapalıydı ve tıraşlı çenesini alt dudağıyla üst dudağını birbirinden ayırmadan uyuşuk uyuşuk aşağıya sallıyordu. Ve bu onun ağzına tatlı tatlı uyuyan birinin ağzı gibi yumuşak, içten kenetlenmiş, aptalca ama yine de sevecen bir ifade veriyordu. Aslında dış görünüşündeki bu yumuşaklıkla ağırbaşlı kişiliği tam bir tezat teşkil ediyordu. Edmund Püfül kendisine çok değer verilen bir orkçuydu ve kontrpuan bilimi alanındaki ünü doğduğu şehirle sınırlı değildi. Kilise müziği üzerine bastırdığı küçük bir kitap, 2 ya da 3 konservatuara özel ders olarak önerilmişti. Fügleri ve düzenlediği bazı dinsel ezgileri Tanrı'ya şükretmek amacıyla ork çalınan yerlerde zaman zaman çalınıyordu. Besteleri ve pazar günleri Meryem Ana Kilisesi'nde en güzel örneklerini sunduğu fantezileri kusursuzdu. İnsanı derinden etkileyen tinsel ve mantıksal bir yücelik, bir mükemmellik yanı vardı. Müziğinde dünya ile ilgili güzelliklere yer vermiyordu. Anlatmak istediği şey temiz insan duygularının aktarılmasıydı ve o bu konuda kesinlikle bir amatör olmadığını gösteriyordu. Bu bestelerde insanı yalnızlığa çeken, içindeki dinsel duyguların kabarmasını sağlayan bir anlatım vardı. İnsanın ruhunu coşturma, onu inanç dünyasının derinliklerine götürme çabası başarıyla veriliyordu. Edmund Püvül, insanı mutlu eden dünya işleriyle ilgili şeylere çok az değer veriyordu ve neşeli ezgileri pek sevmiyordu. Bu doğruydu. Fakat bu bir çelişki gibi görünse de yine de zevksiz bir insan ve örümcek kafalı bir adam değildi. Karşısındakini ürküten kesin bir yüz ifadesiyle "Palestrina" dedi. Ancak enstrümanın başına geçip eski çağlardan kalma bir dizi parça çalmaya başlar başlamaz yüzünde bir yumuşaklık, ilahi bir kendinden geçiş ve bir coşku beliriyordu. Çalarken konu edilen her şeyi sanki gözleriyle görüyormuş gibi bakışları kutsal ufuklara dalıyordu. Dilsel kavramlarımız ve düşüncelerimizden daha derin, daha temiz, daha berrak ve sınırları daha belirgin bir mantık içinde belli belirsiz ve boş boş bakan bakışları vardı. Elleri kocamandı, yumuşaktı ve görünüşe bakılırsa kemiksizdi ve çillerle kaplıydı. Kapı perdelerini aralayıp oturma odasından gelen Gerda'yı yemek borusuna bir şey kaçmış gibi yumuşak ve derinden bir sesle "Kulunuz saygıdeğer hanımefendi" diye selamladı. Edmund Püfül koltuğundan hafifçe doğrulup Gerda'nın kendine uzattığı elini başını öne eğerek saygıyla sıkarken sol eliyle de piyanonun tuşlarını tınlatıyordu. Bunun üzerine Gerda Stradivarius'una uzandı ve kendisinden emin bir kulakla telleri akort etti. "Bach'ın sol minor konçertosunu çalalım Bay Püfül. Bütün Adagio'yu çalmayı beceremeyiz gibime geliyor." Orkçu çalmaya başladı ve ilk ezgiler yükselmeye başlar başlamaz koridora açılan kapı her zaman olduğu gibi yine yavaşça ve dikkatlice açıldı ve küçük Johann içeri girdi. Hiç gürültü etmeden dikkatli dikkatli halının üzerinden yürüyerek bir koltuğa oturdu. Dizlerinden birini elleriyle sarmış, sessizce oturuyor ve yükselen ezgilere ve konuşulanlara kulak kabartıyordu. Gerda biraz sonra "Hanno'cuğum, burada oturup biraz müzik mi dinlemek istiyorsun?" diye sorduktan sonra müziğin ateşlediği ve ıslak bir ışıltıyla parlayan gözlerini birbirine yakın gibi duran ve çevresi mavi mavi gölgeli gözlerini oğlunun üzerinde gezdirdi. Hanno ayağa kalktı ve sessizce bir reveransla Bay Püvül'e elini uzattı. O da Hanno'nun alnına ve şakaklarına dökülen kıvır kıvır saçlarını sevgiyle okşadı. Bay Püvül yumuşak bir yüz ifadesiyle "Dinle çocuğum" dedi. Hanno Bay Püvül konuşurken kocaman bir yumruğunun gırtlağına doğru inip çıkışını seyrederken müziğin ve konuşmaların devam etmesini beklemek istemiyormuş gibi yavaşça ve sessizce yerine döndü. Haydn'dan bir parça, Mozart'tan birkaç sayfa, Beethoven'dan birkaç sonat çaldılar ama sonra Gerda kemanını kolunun altına sıkıştırıp yeni notalar aramaya başlayınca sürpriz bir olay oldu. Meryem Ana Kilisesi'nin orkçusu Bay Edmund Püfül yalnız olarak çaldığı bir ara parçadan sonra yavaş yavaş değişik bir şeyler çalmaya başladı. Bu sırada bakışlarını uzaklara yöneltmişti ve yüzünde mahcup bir mutluluk ifadesi vardı. Piyanonun tuşlarında dolaşan parmaklarının çıkardığı müzik bir yükseliyor, bir alçalıyordu. İlk başlarda sessizce ve daha sonra giderek hızlanarak sonunda berrak, etkili, kontrpuanın en güzel örneklerinin sunulduğu eskiye ait muhteşem ve şaşılacak kadar güzel bir marş motifi yükseldi. Bir yükselme, bir melodi karışımı, bir geçiş. Daha sonra Gerda'nın kemanını da katıldı konsere ve Nürnbergli Usta Şarkıcılar Operası'nın üvertürüne geçtiler. Gerda bu Dambrock ateşli bir yeni müzik hayranıydı ama Bay Püf'le gelince genç kadın onun öyle bir direnciyle karşılaşmıştı ki ilk başlarda ona bu yeni müziği sevdirebileceğinden ciddi kuşku duymuştu. Wagner'in Tristan and Isolde operasını çalmasını rica ettiği gün Bay Püfül 25 mezur çaldıktan sonra yerinden fırlamış ve büyük bir tiksintiyle balkon ve piyano arasında birkaç kez gidip gelmişti. Bunu çalamayacağım sayın bayan. Sizin sadık bir kulunuzum ama bunu çalamayacağım. Müzik değil bu. İnanın bana müzikten biraz anladığımı sanıyorum. Bu parça tam bir kaos. Ne olduğu belli olmayan karmakarışık bir şey. Bir demagoji. Tanrı'ya hakaret ve tam bir saçmalık. İçinde şimşeklerin parladığı güzel kokular sürülmüş kara bir duman. Sanatta var olan bütün ahlaki değerlerin çöküntüsü. Hayır, bunu çalamam ben. Bunları söyleyerek yeniden koltuğuna oturdu ve gırtlağındaki yumru aşağı yukarı hareket ederek, yutkunarak ve boş boş öksürerek bir 25 mezur daha çaldıktan sonra piyanonun kapağını kapattı ve şöyle dedi. Yazık, çok yazık, utanç verici bir durum. Tanrım bu kadarı da fazla. Açık konuştuğum için beni bağışlayın. Sayın bayan, siz bana bu iş için para ödüyorsunuz. Yıllardan beri bu hizmetimin karşılığını veriyorsunuz bana. Ben kendi halinde yaşayan bir insanım. Fakat böyle iğrenç şeyleri çalmaya beni zorlarsanız görevimi bırakırım, bu işten vazgeçerim. Şu çocuk orada sandalyesinde sessizce oturup müzik dinleyen şu çocuk ne olacak? Onu zehirleyip iç dünyasını bütünüyle karartmak mı istiyorsunuz? 47. ayrımın sonu. Sayfa no 438. Devamı 48. ayrımda.